6. gün sona erdi. Çalışmak için 4 gününüz daha kaldı. Çok ciddi, çok gayretli, çok sabırlı ve ısrarla çalışmak, buradaki çalışmanızdan en iyi sonuçları elde etmek için. 6. gün çok önemli bir gün. Bu güçlüğü aştığınıza memnunum. Dediğim gibi, 2. gün ve 6. gün, iradesi zayıf bir insan için bu engelleri aşmak zordur. İlk gün, hatta Anapana'ya başladığınızda operasyon başlar. Bu operasyondan sonra 2. gün kişi kaçmak ister. Sonra Vipassana'dan sonra 5. ya da 6. günde operasyon daha da derinleşmeye başlar ve tekrar kişi şu ya da bu bahaneyle kaçıp gitmek ister. Bir bahane. 5. günün akşamı konuşmada dukkha hakkında, ızdırap, mutsuzluk hakkında bir sürü söz söylendi. Doğum acıyla başlar ve sonra bütün yaşam boyunca acı vardır. Hastalığın acısı, yaşlılığın ızdırabı, ölümün acısı, hayatta istemediğiniz şeylerin olmasının mutsuzluğu, hayatta olmasını istediğiniz şeylerin olmamasının mutsuzluğu. Acı, mutsuzluk, yaşamlar boyunca ızdırap. Oh, bu yol bir ızdırap yolu. İnsan anlamak istemez. Bu çok kötümser bir öğreti. Kaçıp gitmeliyim. İnsan anlamaya çalışmaz ya da kaçmak için bir bahane bulur. Bu öğretinin içinde kötümserlik yok. Kötümserlikten eser bile yok. Eğer öğreti acı vardır, biz bu acıyı çekmek zorundayız, bundan kurtuluş yok deseydi, evet, o zaman kötümser olmuş olurdu. Ama öğreti bir çıkış yolu var diyor. Bütün acılarınızdan kurtulabilir, tamamıyla ızdıraptan arınmış bir aşamaya ulaşabilirsiniz. Gerçek huzuru, gerçek uyumu deneyimleyebilirsiniz. Öğreti iyimserlik dolu, tamamıyla iyimserlik içeriyor. Memleketim Hindistan'dan bir hikaye. Bir anne oğlunu yakındaki bir bakkala yolluyor. Ona boş bir şişe ve 10 rupi de para veriyor. Git, git ve biraz yağ al gel diyor. Çocuk gider ve yağ alır. Yağ şişesi yağla doludur. Dönüş yolunda dikkatsizlikten çocuk yere düşer. Şişe kırılır ve yağın yarısı dökülür. Çocuk yarısı boşalmış şişeyi alır ve ağlaya ağlaya annesine gelir. Anne ya, yağın yarısını döktüm. Yağın yarısı gitti. Çok kötümser, çok kötümser. Hikaye bu ya, anne diğer oğlunu 10 rupi ve boş bir şişeyle birlikte gönderir. O da yağ alır ve şişeyi doldurur. Hikaye bu ya, o da düşer. Şişe devrilir, yağın yarısı dökülür. Çocuk şişeyi alır ve mutlu bir şekilde gülerek annesine gider. Bak, yağın yarısını kurtardım. Yağın yarısını kurtardım. Düştüm, şişe devrildi, şişe kırılabilirdi. Bütün yağ dökülebilirdi. Ama bak, yarısını kurtardım. Aynı durum. Ama iki çocuk da farklı sonuçlara ulaşmış durumda. Bir şişe yarı dolu, bir şişe yarı boş. Biri boş olanı için ağlıyor, çok kötümser. Diğeri dolu olanıyla mutlu. En azından yarısı dolu. Çok mutlu. Çok iyimser. Hikaye bu ya. Anne üçüncü oğlunu da gönderir. Hikaye bu ya. O da düşer. Yağın yarısı dökülür. Çocuk şişeyi alır. Tıpkı ikinci çocuk gibi gülerek gelir. Yağın yarısını kurtardım. Yağın yarısını kurtardım. Ama bu çocuk bir Vipassana çocuğu. Yalnızca iyimser değil, aynı zamanda gerçekçi de. Yağın yarısını döktüm. Bu gerçek. Şişemin yarısı boş. Sadece gerçekçi değil, çalışmacı da. Tıpkı Vipassana'da olduğu gibi, şimdi çalışmam gerek. Gideceğim, çok çalışacağım ve bu akşama kadar 5 rupi kazanıp bu şişeyi dolduracağım, der. İşte Dhamma yalnızca iyimser değildir, gerçekçidir. Aynı zamanda çalışmacıdır da. Her birey çalışmak zorunda. Her zaman iyimser kalarak. Kötümserlik yok. Dhamma'da Kötümserlikten zerre yok. Tümü iyimserlik dolu. İyimserlik dolu. Şimdi sizi ızdıraptan kurtaracak bir yolunuz var. Izdırap var. Bunu kabul etmelisiniz. Bardağın yarısı boş. Bunu kabul etmelisiniz. Peki nasıl doldurabilirim? Izdırap var. Izdırabı kabul edin. Ve ondan kurtulma yolu da var. Bunu değerlendirin. Yapmaya başladığınız şey bu. Gerçekliği fark ediyorsunuz. Bu yalnızca akılsal bir alıştırma değil. Bu ızdırap gerçeğinin ve ondan kurtuluş yolunun duygusal ya da inançsal kabulü de değil. Onu deneyimliyorsunuz. Duyumlarla çalışırken bilgeliği yaşıyorsunuz. Gerçeklik burada, siz bunu deneyimliyorsunuz. Bu bir başkasının bilgeliği değil. Ödünç alınan bir bilgelik değil. Bu doğrudan deneyimden gelen sizin kendi bilgeliğiniz. Bütün bu duyumları gözlemleme süreci anlamanızı sağlayacak. Çünkü beden çerçevesi içindeki gerçekliğe, deneyimsel seviyedeki gerçekliğe önem vermeye başladınız. Aksi halde bütün yaşam boyunca hep dış nesnelere önem verirsiniz. Bir şeyleri arzuladığınızın farkında olmasanız bile şiddetle bir şeyleri arzuluyorsunuz. Dış nesneleri arzularsınız. Ve bu dış nesneler üzerinizde hakim olmaya başlamışlardır. Size sürekli olarak baskın gelirler. Arzuladığınızı unutursunuz. Şiddetle arzulamakla zihninizin dengesini kaybettiğinizi ve çok mutsuz olduğunuzu unutursunuz. Ayrıca bu şiddetle arzulamaya bağımlı hale geldiğinizi de anlamazsınız. Mesela doğal bir ihtiyacınız var. Diyelim susadınız. Su istersiniz. Bunda yanlış bir şey yok. Susuzluğunuzu gidermek, su bulmak için çok çalışırsınız. Denediniz ve su bulamadınız. Ama gülümsüyorsunuz. Olsun, yine denerim. Su bulamadınız. Olsun, yine deneyeceğim. Zihninizin dengesini kaybetmezsiniz. Ama şiddetle arzuladığınız zaman, su. Oh, hala su yok. Ne olacak şimdi bana? Ölebilirim. Su. Su. Zihninizin dengesini kaybettiniz. Çok mutsuz oldunuz. İnsan bütün bunları içinde gözlemlemiyor. Su o kadar önemli değil. Siz şiddetle arzuluyorsunuz. Arzulamak bile o kadar önemli değil. Arzulamak mutsuzluk getirir. Herhangi bir şeyi şiddetle arzulamaya başladığınız anda, bu sizin şu anda orada olmayan bir şeyi istiyor olduğunuz anlamına gelir. Razı değilsiniz. Olanla yetinmiyorsunuz. Olmayan bir şeyi istiyorsunuz. Olmayan bir şeyi. Ve işte bu yüzden mutsuz oluyorsunuz. Eğer sürekli farkında olursanız, bak mutsuz oluyorum, mutsuz oluyorum. O zaman bundan bir çıkış yolu var. Ama bunu bilmiyorsunuz. Şiddetle arzulama ızdırabı size baskın gelmiş ve siz bu arzulamaya nasıl bağımlı hale geldiğinizi bilmiyorsunuz. İşte o zaman daha da kötü olur. İnsan arzulamaya bağımlı olur. Duyumları gözlemlemeye başladığınızda, er ya da bazı durumlarda belki de geç, öyle bir aşama gelecek ki aslında bir nesneyi arzulamadığınızı anlamaya başlayacaksınız. Siz belli bir duyumu arzuluyorsunuz. Şiddetle arzuladığınızda, herhangi bir şeyi arzuladığınızda bir duyum ortaya çıkar. Ve o arzu tatmin edildiğinde artık duyum yoktur. O duyumu tekrar istersiniz. O zaman başka bir şeyi şiddetle arzulamanız gerekir. Bir kere arzunuz tatmin olduğunda, arzulanan nesne elde edildiğinde artık o istek bayatlar. Başka bir şey istersiniz. O elde edildiğinde arzunuz yine eskir ve başka bir şey istersiniz. Bu arzulamaya bağımlı hale gelmiş olursunuz. Diyelim biri tek odalı bir kulübede yaşıyor. Çok mutlu. Aniden aklına bir fikir geliyor. Bu tek odalı ev, en az 3 odalı büyük bir evim olmalı. Peki, varsayalım şimdi 3 odalı bir evi olsun. O zaman dayalı döşeli, çok güzel bir şekilde dayalı döşeli olması gerek. Tamam, çok iyi döşendi. Sonra bu bayatlar. şimdi içinde bir sürü alet de olsun. Bir televizyon, renkli bir televizyon, bir video, bir Japon sehpası, bir çamaşır makinesi, bir elektrikli süpürge vesaire vesaire. Bütün ev bunlarla dolu. Nefes alacak bile yer yok. Ama hala tatmin yok. Şiddetle arzulama. Şiddetli arzu. Benim arabam. Ya çok sıradan teneke kutusu. Şu model arabam olmalı. Toyota mesela. Toyota gelir. Hayır. BMW'm olmalı. Sonra hayır. Bir tane Mercedes Benz'im olmalı. Hayır, bir Rolls Royce'um olmalı. Sonra sadece Rolls Royce'un sadece bu modeli değil, son modeli olsun. Sonra sadece bir iki tane değil, bir Rolls Royce filomu olsun. Yine de razı değil. Benim kendi helikopterim olmalı. Başkalarının helikopterleri var. Benim de kendi helikopterim olmalı. Pekala, bir helikopter geldi. Şimdi bir uçağım olmalı. Benim kendi uçağım. Bir uçak geldi. Şimdi ben bir uzay gemisi istiyorum. Ay'a gitmem lazım. Beni Ay'a götürecek bir uzay gemisine ihtiyacım var. Bu da bayatlar. Mars'a gitmek için bir uzay gemisine ihtiyacım var. Şu gezegene, bu gezegene. Sadece o da değil. Şu galaksiye, bu galaksiye. Gökyüzü bile sınır değil. Sınır yok. Doldurulması imkansız, dipsiz bir kova. Çünkü gittikçe şiddetli arzulamaya bağımlı hale geldiniz. Herhangi bir nesneyi arzulamıyorsunuz. Arzulamak için arzuluyorsunuz. Bu durumu daha da kötüleştirir. İşte olan bu. Yolda ilerledikçe bu çok açık olacak. Bir kişi alkole, uyuşturucuya bağımlı dediğimizde aslında bu yanlış. Yüzeysel seviyede, görünürde öyleymiş gibi görünür. Ama aslında insan o duyuma bağımlıdır. Kişi alkol aldığında belli bir duyum hisseder ve duyumu tekrar tekrar ister. Bu yüzden tekrar tekrar alkol alması gerekir. Tekrar tekrar uyuşturucu alması gerekir. Duyum çok önemli. Bu Buda'nın keşfiydi. Duyumlarınızı nasıl gözlemleyeceğinizi öğrenmeye başlamazsanız hiçbir bağımlılıktan kurtulamazsınız. Alkole bağımlılık, uyuşturucuya bağımlılık sizin şiddetle arzulama ve şiddetle itme bağımlılığınızın yanında hiç kalır. Zihnin çok fazla kirliliği vardır. Siz bütün bu kirliliklere bağımlısınız. Ve onları sürekli tekrarlar durursunuz. Çünkü belli bir tipteki duyuma bağımlısınız. O duyumu tekrar tekrar istiyorsunuz. O duyumu elde etmek için belirli kirlilikler üretirsiniz. Bittiğinde tekrar başka bir olumsuzluk üreterek aynı duyumu üretirsiniz. Bu zihninizin davranış kalıbı olmuş. Bundan nasıl kurtulunur? Mutsuzluk var. Ama bundan bir kurtuluş yolu da var. Gözlemleyin. Nasıl gözlemleneceğini öğrenin. Her ne olursa sessiz bir tanığı olun. Tepki vermeyin. Nehrin kıyısında oturan biri gibi olun. Nehir akıyor. Nehrin akışına yapabileceğiniz hiçbir şey yok. O kendiliğinden akıyor. Kıyıda oturarak sadece gözlemliyorsunuz. Ondan daha da fazlası, bütün vücut boyunca duyumların, titreşimlerin akışını hissediyorsunuz. Tıpkı laboratuvarında çalışan bir bilim adamı gibi gözlemleyin. Bilim adamı sıvı bir kimyasalı cam tüpte ısıtır. Bu sıvının bir kısmı buharlaşır. Uçucu madde buharlaşır ve başka bir tüpe geçer. Yoğunlaşır ve tekrar sıvı halini alır. Bilim adamı sadece gözlemliyor. Sadece gözlemliyordur. Sıvı buharlaştığında ağlamaya başlamaz. Aa, nereye gitti benim kimyasalım? Tekrar sıvı formuna döndüğünde de dans etmeye başlamaz. Sadece süreci anlar. Ama bütün bilim adamlarının anlayışı sadece akılsal seviyededir. Bilim adamı deneyimlemiyordur. Siz burada deneyimliyorsunuz. Bütün fiziksel yapı nedir bu? Nasıl çalışır? Zihinsel yapı, her ikisinin bileşimi, aralarındaki etkileşim, biri diğerini nasıl etkiliyor, biri diğerinden nasıl etkileniyor? Zihin nasıl maddeden kaynaklanır? Madde nasıl zihinden kaynaklanır? Bazen madde zihne dönüşüyormuş gibi görünür. Bazen zihin maddeye dönüşüyormuş gibi görünür. Kişi bunların hepsini deneyimliyor. Bu çok fark ettirir. Çünkü kendi deneyiminizle edindiğiniz bilgelik sizin kendi bilgeliğinizdir. Bu da öyle söylediği için değil. Öğretmeniniz öyle söylediği için değil. Kutsal metinler öyle söylediği için değil. Maddesel yapı, atom altı parçacıklardan, çok küçük kalapalardan oluşmuştur. Bütün evren, çok küçük kalapalardan oluşmuştur. Dört temel element, toprak, su, ateş, hava ve onların her birinin dört özelliği, bütün maddesel evren bunlardan oluşur. Katı şeyler, toprak elementi. Sıvı şeyler, su elementi. Gazlar, hava elementi. Ve her yerde hakim olan ısı, ateş elementi. Kar bir katı iken suya dönüşür ve buharlaşarak gaz olur. Bu üç durumda da ısı vardır. Benzer şekilde bedenimizde kemikler katıdır, toprak elementi. Kan, su elementi. Gaz, hava elementi. Ve hakim olan sıcaklık, ateş elementi. Ama bu derin seviyedeki bir gerçeklik değil. Duyumlar seviyesinde deneyimlediğiniz her bir elementin özelliği daha önemli. Toprak elementini gözlemlemeye başladığınızda, bu o elementte bir toz parçası arıyorsunuz demek değil. Öyle bir şey değil. Ya da su elementi. İçinde bir su damlası aramazsınız. Öyle bir şey değil. Bu yüzden hangi duyumu hissediyorsunuz? Toprak elementi, bütün ağırlık alanı en ağır duyum hissinden en hafifine. Bu toprak elementinin özelliğidir. Örneğin toz haline getirilmiş çimento hafiftir. Ama katılaştığında ağırlaşır. Katıyken serttir. Toz halindeyken incedir, yumuşaktır. Bu çeşit duyum edinirsiniz. Ağır, çok sert bir çeşit duyum edinirsiniz. Ayrıştığında aynı toprak elementi duyumlarını edinirsiniz ama şimdi yumuşaktır. Toprak elementinin özellikleri bütün ağırlık alanını kapsar. Benzer şekilde bütün hareket alanı en küçük hareketten en büyüğüne hava elementidir. Bütün ısı alanı en soğuğundan en sıcağına ateş elementinin alanıdır. Ve su elementi bağlayıcı, yapıştırıcı bir doğaya sahiptir. Bütün yapı bütünüyle sizin sınırlarınız içinde bağlı. Bu su elementi. Bu sizin deneyimlediğiniz şey. Şimdiye kadar deneyimlemiş olduğunuz bütün duyumlarda ve gelecekte deneyimleyeceğiniz bütün duyumlarda şu ya da bu duyum hiç fark etmez. Yalnızca bu dört element kendini gösterir. Kimi zaman atom altı parçacıkları toprak elementinin ağır basmasıyla ortaya çıkacak ya da su elementinin ağır basmasıyla ya da hava elementinin ağır basmasıyla ya da ateş elementinin ağır basmasıyla. Hepsi bu. Bu dört element. İyi bir meditasyoncu bundan etkilenmeyecektir. Şimdi toprak elementinin ağır basmasıyla bir kalapa yığını oluştu. Bakayım ne kadar sürecek? Ateş elementi. Bakayım ne kadar sürecek? Su elementi. Bakayım ne kadar sürecek? Hava elementi. Bakayım ne kadar sürecek? Kişi tepki vermez. Sadece gözlemler. Ve farklı elementlerle kendilerini gösteren bu duyumlar ortaya çıkar ve er ya da geç kaybolup giderler. Ortaya çıkarlar ve er ya da geç geçip giderler. Bu gittikçe daha da açık olacak. Tıpkı bir bilim adamı gibi gerçeği, doğayı, kalapaların doğasını keşfediyorsunuz. Ve zihninizin gerçekliğini de keşfediyorsunuz. Bu kalapaların nasıl oluştuğunu, nasıl çoğaldığını, zihnin bunlardan nasıl etkilendiğini, nasıl tepki verdiğinizi ve tepkinizi nasıl çoğalttığınızı anlarsınız. Bütün bunlar gittikçe daha açık hale gelir. Bu kalapalar, atom altı parçacıkları nasıl ortaya çıkıyor, nasıl oluşuyor? Onlara 4 çeşit besin verirsiniz. 2 maddesel besin, 2 zihinsel besin. Bu maddesel ve zihinsel girdiler, vücuttaki çeşitli tipteki kalapaların oluşumundan sorumludur. Yolda ilerledikçe bunu deneyimlemeye başlayacaksınız. Gittikçe daha da anlaşılır hale gelecek. İlk maddesel girdi yemek. Gün içinde 1, 2 ya da 3 kere yediğiniz yemek. Ne çeşit yemek yerseniz, şu ya da bu elementin baskın olduğu o tipteki kalapalar ortaya çıkmaya başlayacak. Siz yolda ilerledikçe ve duyumlara karşı gittikçe daha da hassaslaştıkça, bu süreç sizin için daha da anlaşılır olacak. Örneğin, bir gün gerçekten çok acı bir yemek yiyorsunuz. Çili biberli, acı Hint yemeği. Ve bir süre sonra meditasyona oturuyorsunuz. Orada burada bir yanma duyumu hissediyorsunuz. Ateş elementi. O girdiği vermişsiniz ve ateş elementini deneyimlersiniz. Atomlar ateş elementinin ağırlığıyla ortaya çıkıyorlar. Ya da çok bayat bir yemek yediniz ya da çok yağlı bir yemek ve meditasyona oturuyorsunuz. Toprak elementi. Büyük bir ağırlık hissediyorsunuz. Ne çeşit bir yemek yemiştiniz? Eğer sağlıklı yemek yerseniz vücudunuz sağlıklı olur. Eğer sağlıksız yemek yerseniz bedeniniz sağlıksız olur. Bu bir doğa kanunu. İkinci maddesel girdi, etrafınızdaki atmosferin girdisi. Beden her an etrafındaki maddesel atmosferi emer durur. Eğer kişi soğuk bir ülkede yaşıyorsa, soğuk bir iklimde, bu kişinin belirli tipte bir vücudu vardır. Eğer sıcak bir ülkede yaşıyorsa, sıcak bir iklimde, başka tip bir bedeni vardır. Bu tür kalapalar dışarıdaki atmosferden kaynaklanır. Diğer iki girdi, zihinsel girdiler. İlki şu anki zihniniz. Şu anda zihniniz belirli bir sankara üretiyor. Bu sankara, böyle bir sankarası olan zihin tipi, belli bir elementle bu atom altı parçacıklarını, kalapaları üretmeye başlayacak. Örneğin, şu anda zihinsel seviyede öfke üretiyorsunuz. Ortaya çıkmaya başlayan kalapalar, ateş elementinin baskın gelmesiyle oluşan kalapalardır. Yanma, yanma, yanma. Ya da bir korku sankarası üretiyorsunuz ve bir ürperme deneyimliyorsunuz. Hava elementi, hava elementi. Şu anda zihinsel seviyede ne çeşit bir besin veriyorsanız, işte zihin maddeye böyle dönüşür ya da maddeyi etkiler. Ya da maddenin belirli bir şekilde ortaya çıkmasına neden olur. Dördüncü girdi, sizin eski sankaralarınız. Zihninizin gerçekliği her an sankara tarafından etkilenir. Ya her an sankaralar üretip durursunuz ya da sankara üretmeyi durdurursunuz. Vipassana yaptıkça ve o anda hiç sankara üretmedikçe eski birikiminiz yüzeye çıkmaya başlayacak. Bu eski birikim sizin eski sankaralarınızın meyvesidir. Teknikte yetkinleştikçe günlük hayatınızda da bu çok açık olacak. Hayatınızda hoş olmayan bir şey gerçekleşir. Hayatınızda dışarıda bu hoş olmayan şey gerçekleşmeden önce içinizde oldukça rahatsız bir duyum hissedersiniz. Hayatınızda çok hoş bir şey gerçekleşir, içinizde hoş bir duyum oluşur. Tohum duyum olarak ekilmiştir. Meyvesi de önce duyum olarak gelir. Diyelim bir öfke tohumu, öfke sankarınız. Bir öfke tohumu ektiğinizde büyük bir sıcaklık hissedersiniz. Bu belirgin sankarının meyvesi ortaya çıktığında aynı türde bir duyumla ortaya çıkacaktır. Tekrar sıcaklıkla, büyük bir sıcaklıkla ortaya çıkacaktır. Yani şu anda ürettiğim sankara bir girdi ve vücutta ateş elementini yaratıyor. Geçmişin sankarası eğer bir öfke sankarasıysa, meyvesi de yine ateş elementi olacaktır. Bu şekilde hem şu anki hem de geçmişteki sankaralar değişik tipteki kalapaların ortaya çıkmasının iki ayrı nedenidir. Gözlemlemeye devam ettikçe bu duyumlara ne kadar çok tepki verirseniz, ne kadar çok yeni sankara üretirseniz kendiniz için o kadar çok mutsuzluk yarattığınızı anlarsınız. Eğer yeni sankaralar üretmeyi durdurursanız, o zaman eskileri yüzeye çıkar. Bir duyum yaratırlar. Tekrar bu duyuma gülümsersiniz. Bu da geçici. Bakayım ne kadar sürecek. Bakayım ne kadar devam edecek. Geçip gider. Yani o eski belli sankara katmanları yüzeye çıkmış ve geçip gitmiştir. Yığın yığın yüzeye çıkacak, geçip gideceklerdir. Onlardan kurtulursunuz. Yeni bir sankara üretmediğinizde eski sankara birikiminizden kurtuluyorsunuzdur. Bu süreç sonunda sizi hiçbir eski sankaranın kalmadığı aşamaya getirecektir. Sürekli çalışan, uygun çalışmaya devam eden herkes bu aşamaya ulaşabilir. Elbette bu zaman alır. Bir kere 10 günlük kursu tamamlayan mükemmel olacak diye bir şey yok. Ama bu 10 günde kişi şunu anlar. Bu şekilde çalışmam gerekiyor. Sürekli çalışır, çalışır ve sonunda hiç eski sankaranın kalmadığı aşamaya ulaşır. Artık hiç geçmiş sankara kalmamıştır ve yeni bir sankara da üretmezsiniz. İşte buna Kinan Puranan Navang Natti Sambavang denir. Kinan Puranan. Bütün eski stoklar şimdi yok edildi ve artık yeni sankara üretilemez. Kişi özgürleşmiş bir kişi olmuştur. Bu kişinin kendi deneyimiyle gerçekleşir. Bunu sizin için kimse yapamaz. Biriktirdiğiniz sankaralar sizindir. Onları siz biriktirdiniz. Bundan siz sorumlusunuz. Bundan sizin cehaletiniz sorumlu. Yavaş yavaş bu cehaletinizden kurtuluyorsunuz. Bilgeliğinizi geliştiriyorsunuz, yaşayan bilgeliği, deneyimsel seviyedeki bilgeliği ve eski birikimlerin nasıl da gittikçe yok edildiğini, yok edildiğini, yok edildiğini görüyorsunuz. Nihai hedefe gittikçe daha da yaklaşıyorsunuz. Her birey kendisi için çalışmak zorunda. Hiç kimse sizin için çalışamaz. Onlar ancak size yolu gösterebilir. Engeller var. Zorluklar var. O günlerin dilinde bunlara Nivarang deniyordu. Tıpkı perde gibidirler. Arkasını görmenize engel olan kalın perdeler gibi. Bu engeller, bu bariyerler, bu Nivaranlar yüzünden içinizdeki gerçekliği göremezsiniz. 5 ana Nivaran, 5 büyük engel vardır. Ben bunlara her Vipassana meditasyoncusunun 5 büyük düşmanı diyorum. 5 büyük düşman. Bu büyük düşmanların ikisi şiddetle arzulama ve şiddetle itme. Eski şiddetle arzulama alışkanlığınızdan, eski şiddetle itme alışkanlığınızdan kurtulmak için meditasyon yapıyorsunuz. Ve meditasyon yaparken cehaletiniz yüzünden bu şiddetli arzuyu ve şiddetli itmeyi çoğaltıyorsunuz. Aslında bu şiddetli arzulama ızdırabınızdan kurtulmanız gerekiyor. Bu şiddetli itme ızdırabınızdan kurtulmanız gerekiyor. Ama bakın ne yapmaya başladınız? Bu zihninizin eski davranış kalıbı yüzünden, cehalet yüzünden, bu nivaranlar yüzünden, bu iki nivaran, iki engel yüzünden. Peki bu nasıl oluyor? Bir örnek. Böyle bir kursta öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurmaktan kaçınmalarının istenmesinin birçok nedeni vardır. Eğer bir sorun varsa gelip öğretmenle ya da asistan öğretmenle konuşabilirsiniz. Ama kendi başınıza çalışmaya devam etmeniz gerek. Kendi başınıza çalışmayı sürdürmelisiniz. Ama işte insan aklı insan aklıdır. Her zaman başkalarını merak eder. Bir fırsat bulursunuz ve konuşmaya başlarsınız. Hey, ne haber? Nasıl gidiyor? Karşısındaki de cevaplar. Ben bütün vücudumda ürperti gibi bir titreşim serbest akış hissediyorum. Bütün vücutta ürperti, titreşim mi? Ben öyle bir ürperti hissetmedim. Biri şöyle der. Ben bütün vücudumda bir elektrik akımı gibi harika bir akış hissettim. Elektrik akımı mı? Ben bu elektrik akımını hissetmedim. Sonra meditasyona oturursunuz. Ürperti duyumları istiyorum. Elektrik akımı istiyorum. Hiç elektrik akımı, ürperti hissetmiyorum. Şiddetle arzular, şiddetle arzular, sürekli arzularsınız. Buraya şiddetle arzulamaktan kurtulmaya geldiniz. Ama şimdi meditasyon adına, vipassana adına şiddetle arzulamaya başladınız. Şiddetle arzulamak mutsuzluktur. Nihai hedef için, tam anlamıyla özgürleşme için, nibbana için olsa bile, Nibbana'ya ulaşmak istiyorum. Nibbana'ya ulaşmak istiyorum. Bu şekilde Nibbana'nın tam tersi yönünde koşuyorsunuz. Nibbana şiddetli arzunun kalmadığı bir aşamadır. Ama siz burada şiddetli arzunuzu çoğaltıyorsunuz. Şiddetli arzu üreterek şiddetli arzudan kurtulacağınız aşamaya nasıl gelebilirsiniz ki? Bu mümkün değil. O zaman bu düşmanın size baskın geldiğini fark ettiğiniz anda, mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ondan kurtulun. Size baskın gelmesine izin vermeyin. Şu an ne ortaya çıkarsa, hangi duyum olursa olsun, hatta belki hiçbir duyum yok, hiç fark etmez. Şu anın gerçekliğini olduğu gibi kabul edin. Olduğu gibi. Orada olmayan bir şeyi istiyorsunuz. Sonra yine, aynı eski davranış kalıbı kendisini tekrar eder. Orada olmayan bir şeyi istersiniz ve bu bir şiddetli arzuya dönüşür. Bu şiddetli arzuya bir bağlılık geliştirmeye başlarsınız. Sizin için büyük bir ızdırap olur. Aynı şekilde şiddetle itme. Bir örnek. Bir saat boyunca adittan içinde meditasyon yapmanız istenir. Gözlerinizi açamazsınız. Bacaklarınızı oynatamazsınız, ellerinizi hareket ettiremezsiniz. Bir şekilde yarım saat dayandınız. Hadi diyelim 45 dakika idare ettiniz. Ondan sonra işkence başlar. Sonra yine aynı insan zihni başkalarını merak eder. Gözlerinizi açmamanız gerek ama yine de bir parça açarsınız. Acaba diğerlerine ne oluyor? Ağrı içinde kıvranan bir tek ben miyim? Başkalarını çok merak edersiniz. Sonra bir bakarsınız, o anda herkes sanki bir Buda heykeli gibi oturuyor. Bu demektir ki onların hiç ağrısı yok. Ağrısı olan bir tek ben miyim? Benim ağrılarım geçmedi. Herkesin ağrısı geçmiş. Of, şu ağrılar. Bu ağrıya karşı geliştirdiğiniz şiddetli itme onu daha da çoğaltır. Öğretmen her şey anicca, anicca, geçici, geçici deyip duruyor. Belki doğru ama bu ağrı kalıcı, geçici değil. Sana kaç kere söyledim ağrı? Sen anicca'sın, anicca'sın. Ama ağrı hala geçmedi. Bu ağrı kalıcı, kalıcı. Şiddetle itme, şiddetle itme, şiddetli itme. Bu düşman size baskın gelmiştir. Şiddetli itmeyi çoğaltıyorsunuz. Şiddetli itmeden kurtulmak için buraya gelmiştiniz. Ama onu çoğaltmaya başladınız. Diğer iki büyük düşman, bütün bu düşmanların kirlilik olduğunu, vücudunuza, zihninize misafir olarak giren ve sonra evin sahibi olan zihinsel kirlilikler olduğunu anlayın. Gitmek istemezler. Ama siz vipassana yaptığınızda kalamazlar. Gitmek zorunda kalırlar. Tıpkı düğmeye basmanız gibi, ışık yanar ve karanlık gitmek zorunda. Karanlığa, hadi git bakalım şimdi aydınlık var demenize gerek yok. Vipassana yaptığınızda bu kirlilikler gitmek zorunda. Ama gitmek istemezler. O yüzden sizi içinizden dürtüp şöyle der. Bırak vipassana yapmayı. Bu senin için iyi değil. Ben gitmek istemiyorum. Vipassana yapma. İki çeşit dürtme vardır içeriden verilen. Bir tanesi, büyük olanı sizi uykulu hissettirecektir. Bütün gece iyi uyudunuz ama meditasyona oturur oturmaz uykunuz geliyor. Kendinizi çok uykulu hissediyorsunuz. çok büyük bir düşman size baskın geliyor. Savaşın onunla. Derin derin nefes alın. Eğer işe yaramazsa ve eğer bir saatlik grup meditasyonlarında değilseniz, kalkın ve derin nefesle meditasyon yapın. Eğer işe yaramazsa, o zaman dışarı çıkın ve bir 5-10 dakika dolaşın. Yürürken bile duyumlarınızı ya da nefesinizi gözlemleyin. Sonra tekrar gelin ve oturun. Bu düşmanla savaşmaya devam edin. Aksi halde bu düşman size üstün geldiğinde meditasyon yapamazsınız. İçeriden gelen bir başka dürtme. Bu dürtme sizi ya çok uykulu yapar ya da çok ajite. Biraz ondan, biraz bundan yapmak istersiniz. Biraz ondan, biraz bundan. Ama meditasyon yapmak istemezsiniz. Bir saatlik aditten oturuşundasınız ve içeriden bu dürtme gelir. Kendinizi meditasyon salonunun dışında bulursunuz. Sonra bir fark edersiniz ki, ben aditten oturuşundaydım. Nasıl buraya geldim? Bu içinizdeki dürtmedir. Uygun şekilde çalışmanıza izin vermez. Bu tehlikeli bir düşmandır. Beşinci düşman şüphedir. Zihne gelen her çeşit şüphe. Bu teknik ne? Ne çeşit bir teknik bu? Nefesi gözlemle, nefesi gözlemle. Nefesi gözlemlemesen bile o her zaman orada. Nefesi gözlemleyerek ne elde edeceğim? Şimdi sıcaklığı gözlemleyerek, terlemeyi gözlemleyerek ne yapıyorum ben? Delirdim mi? Ne biçim bir meditasyon bu? Bu şüphe çalışmanıza izin vermeyecek. Bazen başka bir şüphe öğretmeninizle ilgili gelir. Ne biçim bir öğretmen bu? Ben Hindistan'dan bayağı büyük bir guru bekliyordum. Ne biçim bir guru bu? Öyle uzun keçeleşmiş saçları yok. Ne uzun iri bıyığı var ne de uzun bir sakalı. Kafası bile kazılı değil. Boynunda asılı tesbihler, alnında da özel bir işaret yok. Bir öğretmenin özel bir eşyasını da taşımıyor. Ne biçim bir guru bu? Hiç uçuk birisine benzemiyor. Çok normal birisi gibi. Öyle özel doğaüstü güçleri de yok. Havada uçamıyor, yer altına giremiyor. O ve onun asistan öğretmenleri hep sorup duruyorlar. Nasıl gidiyor? Halbuki bilmeleri gerek. Niye öğrencilere soruyorlar ki? Doğaüstü güçleri yok. Şüphe, şüphe. Böyle çalışamazsınız. Üçüncü tür şüphe gelir. Evet, teknik çok iyi. Çünkü birçok insan gelip duruyor. Faydasını görüyorlar. Hatta sürekli gelmeye devam ediyorlar. Kesinlikle çok iyi. Öğretmen de çok iyi. Çünkü birçok kişi onu dinliyor. O yüzden belki o da iyi. Ama ben iyi değilim. Ben bunun için uygun değilim. İnsan kendi kapasitesinden şüphelenir. Ben uygun değilim. Bu benim için doğru bir zaman değil. Bu manzara bana göre değil. En iyisi ayrılayım. Ve kaçıp gitmek ister. Şüphe, şüphe, şüphe. Eğer bu üç şüpheden biri size baskın gelse, meditasyon yapmayı bırakacaksınız. Bunlar beş nivaran, beş düşman. Dikkatli olun. Size üstün gelmelerine izin vermeyin. O zaman göreceksiniz ki ilerliyorsunuz. İlerliyorsunuz, ilerliyorsunuz. Teknik harikulade. İçinde hiçbir dogma yok. Hiçbir batıl inanç, hiçbir tapınma yok. Zihin ve maddenin, zihin-madde etkileşiminin saf bir birimi. Cehaletten zihnimiz nasıl da duyumlara sürekli tepki verir, sürekli olumsuzluklar yaratır. Ve bu olumsuzluklardan nasıl da belli tip bir duyum ortaya çıkar. Ve bu duyum ortaya çıktığında, siz daha da fazla olumsuzlukla tepki verirsiniz. Bu sizi mutsuz yapan, gittikçe daha da mutsuz yapan bir kısır döngü. Onu gözlemlemeye başladığınızda bu mutsuzluktan kurtulmaya başlarsınız. Bu evrensel doğa kanunu. Bunun şu ya da bu dinle bir ilgisi yok. Gerçek gerçektir. Evrensel gerçeklik, evrensel yasadır. Dhamma evrensel yasadır. Doğa yasasıdır. Çalışmaya devam ederseniz bu gittikçe daha da anlaşılır hale gelecek. Doğa kanunu öyledir ki, eğer olumsuzlukla tepki vermeyi sürdürürseniz, ızdırabınızı çoğaltmayı sürdürürsünüz. Eğer bu tepkiyi durdurursanız, ızdırabınızdan kurtulmaya başlamışsınızdır. Bu işe yaramıştır. Geçmişte de yaradı, şimdi de yarıyor. Gelecekte de işe yaramaya devam edecek. Geçmişte bir Buda varken, hatta henüz hiçbir Buda yokken bile yarıyordu. Buda şöyle der: ben olayım ya da olmayayım, biri aydınlanmış kişi olsun ya da olmasın, doğa kanunu aynı kalır. O her zaman geçerlidir. İnsan ne zaman olumsuzluk üretse acı çekmesi kaçınılmazdır. İnsan ne zaman olumsuzluklardan kurtulmaya başlasa, o zaman ızdırabından kurtulmaya başlar. Buda olan bir kişi bu kanunu keşfeder. Bu kanun aslında saklı kalır. İnsanlar içlerinde, derinlerinde ne olup bittiğini, nasıl olumsuzluk ürettiklerini bilmezler. İnsanlar bunu bilmez. Aydınlanmış kişinin aydınlanmışlığı, kendi derinliklerine inmesi, burada bu duyumlara karşı nasıl olumsuz duygular üretip durduğunu, ızdırabını nasıl çoğaltmaya devam ettiğini ve duyumları gözlemleyerek ızdırabından, olumsuz duygulardan nasıl kurtulabileceğini fark etmesidir. Zaten orada var olan bu yasayı biri gelip keşfetti. Yasa zaten var. Sonra bütün şefkatiyle bu tekniği başkalarına vererek onu öğretmeye başladı. İnsanlar bunu izlerler ve mutsuzluklarından kurtulurlar. Daha bu da hayattayken binlerce insana aynısı oldu. Ve sonraki 25 yüzyıl boyunca bu tekniği kim uyguladıysa aynı şekilde yararlandı. Gelecekte de kim bu tekniği uygularsa aynı yararı elde edecektir. Bugün kim bu tekniği uyguluyorsa ona aynı faydayı görecektir. Yasa yasadır, ölümsüzdür, her zaman geçerlidir. Yasa aynıdır. Eisa damma sanantano. Damma ölümsüzdür. Aynı yasa hüküm sürer. Buda'nın zamanında birçok mutsuz insan mutsuzluğundan kurtuldu. Buda bir mucize gösterdi ya da sihirli bir şey yaptı diye değil. Aynı teknik verildi. Angulimala adında çok sinirli bir adam buna bir örnektir. Bu adam 1000 kişiyi öldüreceğine ant içmiş. Çok öfkeli biriymiş. 999 kişiyi öldürmüş ve 1000.'yi arıyormuş. Şimdi kaç kişiyi öldürdüğünü nasıl anlıyormuş? Kimi öldürdüyse onun bir parmağını kesip boynuna doladığı ipe geçiriyormuş. Kaç parmak olduğunu sürekli sayarmış. O yüzden ona Angulimala derlermiş. Parmaktan kolye takan adam. 1000. kişiyi ararken Buda'ya rastlamış. Ya da daha doğrusu Buda bütün şefkatiyle onu ızdırabından kurtarmak için ona gelmiş. Hiçbir sihir yok. Hiçbir mucize yok. Aynı tekniği ona da vermiş. Adam ne kadar mutsuz bir insan olduğunu, nasıl da acı içinde olduğunu anlamaya başlamış. Çalışmaya başlamış. Ve çalışmış, çalışmış, çalışmış, ızdırabından kurtulmuş. Tamamen özgürleşme nihai hedefine ulaşmış. Bir arahant olmuş. Başkalarına karşı sevgi dolu, şefkat dolu, iyi niyet dolu bir kişi. Başkalarına karşı şefkat dolu, sevgi dolu, iyi niyet dolu, tamamıyla özgürleşmiş bir kişi bir arahant olarak nihai hedefe ulaşmış. Ve sonra köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir gezmeye başlamış. Her yerde insanlar ne kadar da ızdırap içinde. Ben de çok cahildim. Cehaletimden kendime zarar veriyordum. Başkalarına zarar veriyordum. Benim gibi kendilerine, başkalarına zarar veren ne çok insan var. Onlar da bu harikulade tekniğe sahip olsalar, kesinlikle onlar da mutsuzluklarından kurtulacaklardır. Mutlaka ızdıraplarından kurtulacaklardır. İşte böyle bütün şefkatiyle değişik yerlere gitti ve Dhamma'yı, bu tekniği insanlara öğretti. artık bir keşiş olmasına rağmen bazı insanlar onu tanıdılar. "Aa, bu annemi öldüren Angulimala. Bu babamı öldüren, abimi öldüren, karımı öldüren kişi aynı Angulimala." Ve öfkelerinden onu taşlamaya başladılar. Onu dövdüler. Vücudundan kan akmaya başladı. Ama kalbinden sadece şefkat aktı. "Oo, mutsuz insanlar. Ben de aynı derecede ızdırap içindeydim. Cehaletimden kendime zarar veriyordum, başkalarına zarar veriyordum. Bakın, bu yöntem size çok yardımcı olur. Bütün ızdırabınızdan kurtulacaksınız. Bir deneyin, bir kere deneyin. Şefkat dolu. Bütün hayatı şefkat dolu." Birçok mutsuz insan ızdırabından kolayca kurtuldu. Elbette tekniği uygulayarak, sadece bu tekniğin bizi mutsuzluğumuzdan kurtarabileceğini anlayarak. Olumsuz duygularımızdan kurtulmadığımız sürece, sankaralarımızdan kurtulmadığımız sürece ızdırabımızdan, mutsuzluğumuzdan kurtuluş yoktur. Bir başka örnek. Kisa Gotami adında çok mutsuz bir kadın, evlenmiş ve uzun yıllar hiç çocuğu olmamış. Çocuğu olmasını çok arzuluyormuş. Birkaç yıl sonra doğum yapmış. Ne yazık ki 2 yıl içinde çocuğu ölmüş. Bu çocuğa çok bağlılık geliştirmiş ve şimdi çocuk ölmüş. Acısı dayanılacak gibi değilmiş. Çocuğunun ölü bedenini göğsüne almış, cenaze için kimselere vermiyormuş. "Hayır, benim çocuğum ölmedi, uyuyor. Lütfen bir şey yapın da onu uyandırın. Ne olur bir şey yapın." İnsanlar, "Hayır anne, öldü o. Uyanmasını beklemenin anlamı yok," demişler. Ama kadın tamamen aklını yitirmiş. "Hayır, ondan vazgeçemem. Oğlum ölmedi. Oğlum ölmedi. Lütfen bizim için bir şey yapın. Ne olur bir şeyler yapın." Bilge bir kişi ona, "Bu ölü için kimsenin bir ilacı yok. Buda'ya gitmelisin. Onun burada meditasyon merkezi var. Git oraya. Belki o senin için bir şeyler yapabilir," demiş. O da Buda'ya gitmiş. Oğlunun cesedini ayaklarının önüne koymuş ve ağlaya ağlaya şöyle demiş. "Oğlum ölmedi. İnsanlar öldü diyor. Öldüyse bile lütfen bir şeyler yapın. Lütfen bir şeyler yapın." Buda bakmış ki kadının zihni duygusal olarak çok dengesiz, bilindik Dhamma öğretisi işe yaramayacak. Buda'nın kendisine özgü bir öğreti tarzı vardı. Ona şöyle talimat verdi. "Pekala, şehre git, biraz susam tohumu al gel," dedi. Kadın çok mutluydu. "Buda oğlum için bir şey yapacak." Buda devam etti. "Bekle, bu talimatları dikkatlice dinle. Bu susam tohumlarını kimsenin ölmediği bir aileden, hiç kimsenin ölmediği bir evden alman gerek." "Evet evet efendim, getireceğim." Kadın ev ev, sokak sokak dolaşmış. Her evde susam tohumu sormuş. "Benim oğlum öldü. Bu da bizim için bir şeyler yapacak. Lütfen bana biraz susam tohumu verin." "Oo, tabii, bir torba dolusu susam tohumu alabilirsiniz. Oğlunuz yeniden yaşasın." Ve sonra sormuş. "Ailenizden biri öldü mü?" Üzgün bir ifadeyle cevap gelmiş. "Evet, babam öldü ya da annem öldü ya da abim öldü ya da filan kişi öldü." Yandaki eve gitmiş, sonra yanındakine, sonra yanındakine. Kimsenin ölmediği tek bir ev bile bulamamış. Bu arada bütün gün geçmiş ve kadının aklı başına gelmiş. Kimsesini kaybetmemiş bir ev, bir aile yok. Bu doğa kanunu. İnsanlar er ya da geç ölmek için doğarlar. Artık zihni Dhamma'yı öğrenecek durumdadır. Buda'ya geri döner ve Buda ona Dhamma'yı verir. Aynı Dhamma'yı. Nefesini gözlemle. Duyumları gözlemle. Gittikçe daha derine in, daha da derine ve bütün ızdırabının katman katman yok olup gittiğini göreceksin. Bu Kisa Gotami bir arahant oldu. Tamamıyla özgürleşti. Hayatını insanlara hizmet ederek geçirdi. Benim gibi birçok anne var, kardeş var. Oo, onlar ne kadar ızdırap içinde. bu harikulade Damma'ya sahip olsalar ızdıraplarından kurtulacaklar. Bütün şefkatiyle insanlara Damma hizmeti vermeyi sürdürdü. Onun gibi mutsuz bir başka kişi de çok zengin bir kişinin kızı Patacara'ydı. Kocasını kaybetmişti. İki oğlu vardı ve ikisini de kaybetmişti. Erkek kardeşini, annesini ve babasını kaybetmişti. Koca dünyada kimsesi yoktu. Aklını kaybetti. Tamamıyla delirdi. Savatthi sokaklarında çırılçıplak koşuyordu. İnsanlar onu taşlıyordu ama o ne olup bittiğini anlayamıyordu. Geçmiş parmileri, geçmişteki iyi karmaları sayesinde bu kadın Buda ile karşılaştı. Buda insanlara Damma'yı öğretiyordu. Kadın da oradan geçiyordu. Buda, gel çocuğum dedi. Kadın oraya gitti. Oturduğunda birkaç saniye için aklı başına geldi. Çıplak olduğunu fark etti. Birisi ona bir elbise fırlattı. O günden sonra Patacara adıyla anıldı. Bu da ona Damma'yı, aynı tekniği verdi. O da çalışarak, çalışarak bütün ızdıraplarından kurtuldu. Eğer bu da Kisa Gotami'nin oğlunu diriltmek için ya da Patacara'nın kocası, annesi, babası, kardeşi için mucizevi güçler kullansaydı, o zaman bu da olmazdı. Bu sadece geçici bir çare olurdu. Biri yeniden hayata dönse bile bu geçici bir çare. Izdırap, acı her zaman var. Bu da Damma verdi. Kişi yolda ilerledikçe geçmiş yaşamları tek tek hatırlayabildiği bir zaman gelir. Bu da der ki, bir bakın, yaşamlar boyunca, sayısız yaşamlar boyunca kaç tane akrabanız, sevdikleriniz ölmüş? Geçmişte ölenlerin hepsinin kemiklerini bir araya getirseniz koca bir dağ olur. Ve bütün o gözyaşlarını toplasanız koca bir okyanus olur. Gelecekte de aynı şeye devam etmek istiyor musunuz? Yaşamlar boyu, gelecekteki sayısız yaşamlarınıza ızdırap içinde kıvranmak mı istiyorsunuz? Yeter artık. Yeterince acı çektiniz. Şimdi kurtulun ondan artık. Kurtulun ondan. İşte size bir yol. İşte size bir teknik. Ve yalnızca doğa kanunu olan bu tekniği verdi. Bunun üzerinde çalışan herkes, kim olursa olsun, ızdırabından kurtulur. Bu teknikte çalışmak için işi gücü terk edip bir keşiş ya da keşişi hayatı yaşamak gerekmez. İnsanın keşiş ya da keşişi olursa dünyevi hayatta daha az sorumluluğu olacağı doğru. Kişi bütün hayatını Damma'ya verebilir. Çalışma daha da kolaylaşır. Ama bu mutlaka gerekli olan bir şey değil. Damma herkes için. Münzeviler için, keşişler için, keşişeler için ve normal hayat yaşayanlar için. Normal hayat yaşayanlar için birçok zorluklar var. Çünkü çok sorumlulukları var. Yine de yol herkes için aynı. Buda ile beraber yaklaşık 100 bin keşiş ve keşişe vardı. Diğer takipçileri Kuzey Hindistan'daki milyonlarcası normal hayat yaşayan insanlardı. Vipassana yaptılar ve ızdıraplarından kurtuldular. Bir başka örnek. Çok zengin biri, o günlerin multimilyoneri, Anatta Pindika adında bir adam çok dana verirmiş. Yani çok bağış yaparmış. Gelenek öyleydi. Normal hayat yaşayanların dana vermeleri gerekirdi. Eğer kişi dana vermezse egosu gittikçe güçlenir. Normal hayat yaşayan biri olarak kimseden yemek dilenmemeniz gerekir. Ama bir keşiş için, bir keşişe için bu olabilecek bir şeydir. Normal hayat yaşayan birinin uygun bir şekilde, dürüstçe, çok çalışarak para kazanması gerekir. Ama para kazanmaya başladığında çılgınlık da başlar. Ben çok zekiyim, çok akıllıyım. Bu yüzden çok para kazanıyorum. Kişi egosuna düşkün, bencil bir hayat yaşamaya ve diğer herkesten nefret etmeye başlar. Oo, bu insanlar çok cahil. Zeki değiller, akıllı değiller, çalışkan değiller. Bu yüzden para kazanamıyorlar. Ama ben, bak, ben çok akıllıyım, çok zekiyim, çok çalışkanım. İşte ego ortaya çıkar. bu tehlikeli. Dana vermenin bütün amacı egoyu küçültmek. Ama aynı dana insanı egosuna düşkün biri yapabilir. Bu olduğunda kişi dhammayı kaybeder. Niye dana verdiğini bilmez. Bu kişi Anatta Pindika çok dana veriyordu. Anatta Pindika ismi yetim, çok fakir anlamına gelen Anatta ile böyle insanlara yemek veren anlamına gelen Pindika sözcüklerinden oluşan bir ünvandı. Aç insanlara çok yemek verdiği için ona bu isim takılmıştı. İşinin bütün Hindistan'da, hatta Hindistan dışında birçok ülkede şubeleri vardı. Bir kuralı vardı. Ofisinin ya da şubesinin bulunduğu yerde hiç aç insan kalmamalıydı. İnsanlar yemek bulabilmelilerdi. Ama yine de dhammayı bilmiyordu. Buda ile karşılaştı. Bu dhammayla karşılaştı demek. Vipassana aldı. Çalışarak, çalışarak zihnini temizledi, zihnini saflaştırdı. Nibbana'nın ilk aşamasını deneyimledi. Tamamıyla değişmiş bir insan oldu. Artık bağış yapmanın amacı ego yaratmak değil, egoyu söndürmek, egoyu yok etmekti. Şunu düşündü. Bana gelen bütün paralar geçmişteki iyi karmalarım sayesinde geldi. Bu başkalarının yararı için kullanılmalı. Elbette bir ev bark sahibi olarak bu parayı kendim ve bana bağlı insanların geçimi için değerlendirmem gerekir. Ama kalanı başkalarının iyiliği için kullanılmalı. Başkalarının iyiliği için. Artık bunu anlamıştı. Başkalarının iyiliği, başkalarının iyiliği nedir gerçekte? Aç birine yiyecek veririm. Vermem gerekir. Bu iyi bir şey. Ama ertesi gün bu kişi yine açtır. Susamış birisine su veririm. Bir süre sonra bu kişi yine susar. Hasta birisine ilaç veririm. Belki başka bir hastalığa yakalanır ya da yine aynı hastalığa yakalanır. Çıplak bir kişiye giysi verebilirim. Bir süre sonra bu giysi yıpranır, yırtılır, tekrar çıplak kalır. İnsanların ızdıraplarından kurtulmalarına yardımcı olmuyorum. Ama dhamma almış olsalar, bu harikulade vipassana tekniğini almış olsalar, o zaman bütün ızdıraplarından kurtulabilirler. Yaşamlar boyu karşılaştıkları acıdan, ızdıraptan tamamıyla özgürleşebilirler. Tamamıyla özgürleşebilirler. Dhamma acı çeken her insana ulaşmalı. Verilen maddi dananın da yanı sıra bu dana en önemlisi. Sabba dana, dhamma dana cinati. Dhamma danası danaların en üstünü. Böylece Buda'ya gitti. O zamanlar Buda Rajgiri'de kalıyordu. Anatta Pindika ona saygısını sundu ve sordu. Efendim, neden Savatthi'ye gelmiyorsunuz? Kendisi o günlerde Hindistan'ın en kalabalık şehri olan Savatthi'de yaşıyordu. Orada birçok insan yaşıyor. Hepsi zengin ya da fakir çok mutsuzlar. Eğer orada bir meditasyon merkezi olursa birçok insan faydalanacaktır efendim. Lütfen oraya gelin. Buda gülümsedi. O da bundan Buda'nın hemfikir olduğunu çıkardı. Evine döndü ve Buda'nın insanlara dhamma öğretmeye başlayacağı bir yer, bir merkez aramaya başladı. Bir meditasyon merkezi, çok fazla gürültünün olduğu şehrin orta yerinde olmamalıydı. İnsanların ulaşamayacakları kadar uzakta da olmamalıydı. Şehirden çok uzak olmayan, huzurlu, uygun bir yer ararken bir bahçe, bir parkla karşılaştı. Çok sakin, çok sessiz, meditasyon için çok uygundu. Soruşturdu. Bu parkın sahibi kim? Parkın kralın oğluna, Prens Jeta'ya ait olduğunu öğrendi. Prense gitti. Efendim, parkınızı satın almak istiyorum. Prens çok sinirlendi. Ben parkımı satmıyorum. Burası benim kendi eğlencem için. Satmayacağım. Lütfen efendim, almam lazım. Hangi fiyata olursa. Sırf başından savmak için prens şöyle söyledi. Bu yerin fiyatı ne biliyor musun? Bütün bu yerin üzerini altın paralarla örtmelisin. Fiyatı bu. Anlaştık. Altınlarla örteceğim. Bir araba dolusu altın getirdi ve arazinin üzerine yaymaya başladı. Prens, Delirdin mi sen? Hiçbir arazi bu kadar değerli değildir. Ne yapıyorsun, deli misin? Şöyle cevap verdi. Hayır, deli değilim. Bu arazi çok değerli olacak. Bu da buraya gelecek ve harikulade dammayı öğretecek. Bütün varlığım bir kişinin damma alması, vipassana alması yanında bir hiçtir. Bir kişi bile gelip ızdırabından kurtulsa, varlığım bunun yanında bir hiç sayılır. Sadece bir kişi de değil, biliyorum, binlerce insan bundan yararlanacak. Böylece 10.000 kişinin kalıp meditasyon yapabileceği, dammayı öğrenebileceği bir meditasyon merkezi yaptı. Niyeti başkalarına hizmet etmekti. Önceleri de dana vererek hizmet ediyordu. Ama şimdi onun danası şöyleydi. Nasıl daha fazla insan yararlanabilir? Egosunu büyütmek için değil, egoyu söndürmek, yok etmek için veriyordu. Sadece başkalarına hizmet etmek için, başkalarına hizmet etmek için. Öyle oldu ki bu multimilyoner geçmiş karmalarından dolayı fakir oldu. Kısa bir süre için hiç parası yoktu, yoksuldu. Zengin bir insanken her gün sabah akşam merkeze gelir meditasyon yapardı. Ev bark sahibi olarak şunu kavramıştı. Merkeze eli boş gitmemeliyim. Meditasyoncular için bir şeyler getirmeliyim. Her geldiğinde meditasyoncular için bir şeyler getirdi. Şimdi artık fakirdi. Getirecek hiçbir şey yoktu. Birden aklına bir şey geldi. Evinin arkasında küçük bir bahçesi vardı. Bu bahçede Hindistan'ın birçok bölgesinden çok bereketli toprakları biriktirirdi. Bu verimli topraktan iki avuç aldı ve merkeze gelip bir ağacın köküne koydu. Bu ağaç büyüsün ve gölgesi altında biri damma alsın, meditasyon yapabilsin. Böyle iyi bir niyeti vardı. Bir avuç dolusu toprak ya da milyonlarca rupi, hiç fark etmez. Niyet, geçerli olan niyettir. Bir süre sonra tekrar multimilyoner oldu. Aynı şekilde bağış yapmaya başladı. Şimdi dammayı anlamıştı. Ne verirsem vereyim, miktar önemsiz. Niyetim bir damma niyeti olmalı. Karşılığında hiçbir şey beklemeden, başkalarının iyiliği için, başkalarının yararına. İnsan dammayı bilmediğinde dana verip durur ama yaptığı hep egoyu büyütmektir. Biri büyük bir hastane, bir okul ya da üniversite yapar. Ama isminin verilmesini ister. Goenka Hastanesi, Goenka Okulu, Goenka Üniversitesi. Ve bu isim kapıya altın harflerle yazılmalıdır. Goenka Okulu, Goenka Üniversitesi, delilik. Ne yaptığının farkında değildir. Bütün niyet yanlış. Damma anlayışı yanlıştır. İnsanın niyeti hiçbir karşılık beklemeden başkalarının iyiliği için, başkalarının yararına vermek olmalıdır. Bu şekilde birçok kişi, farklı insanlar, normal hayat süren kişiler değişmeye, hayatlarında bir değişim deneyimlemeye başladılar. Bunlardan bir tanesi Anne Visakha'ydı. Yine çok zengin birinin kızı başka bir zenginle evlenmiş. Ama ailenin dammayla hiç ilgisi yokmuş. Ve çok bilge bir şekilde kadın dammayla hiç alakası olmayan bu ailenin ortamını değiştirmiş. Herkes iyi bir meditasyoncu olmuş ve ailenin bütün tutumu değişmiş. Önceleri birçok gerilim ve mutsuzluğun olduğu bu aile bütünüyle uyumlu, huzur dolu olmuş. Damma nerede çalışmaya başlarsa oradaki herkese huzur getirir. Bu sadece Buda'nın zamanında böyle değildi. Hala böyle işlemeye devam eder. Kim ne zaman çalışırsa aynı sonucu alır. Öğretmenim Sayaji Ubaki'nin hayatından bir örnek. Burma bağımsızlığını kazandığında birçok küçük eyalet, prenslikler vardı. İyi bir politikacı, devlet adamı bütün bunları birleştirdi ve Burma Birliği'ni kurdu. Ve bu prensleri tatmin etmek için liderlerinden birini ülkenin Burma Birliği'nin başkanı yaptı. Anayasaya göre başkanın hiçbir yetkisi yoktu. Bütün yetki başbakanındı. Ama başkan çok mutluydu. Ben şimdi Burma Birliği'nin başkanıyım. Önceleri sadece ufak bir bölgenin hükümdarıydım. Çok mutlu. Bir akşam evinde büyük bir parti verir. Bütün diplomatlar ve şehrin önde gelenleri partiye gelir. 7:30 partinin başlama saatidir. Herkes gelmiştir. Bütün davetliler gelmiştir. Ev sahibi ortada yoktur. 7:45 ev sahibi hala yok. 8 olur, ev sahibi hala gelmemiştir. Başbakan endişelenir. Ne oluyor? Birinci kata başkanın konutuna birilerini gönderir. Gidenler geri gelirler ve gelemiyor efendim derler. Niye? Ne oldu? Çok sarhoş, yerde bilinçsiz yatıyor, gelemiyor. Ama ev sahibi olmadan parti nasıl başlar? Bu başkanın partisi. Bilinçli ya da bilinçsiz, bir şekilde getirin onu buraya. Parti başlasın. İki kişi gelmesine yardım eder. Başkan yarı bilinçli, yarı bilinçsiz hıçkırarak gelir. Baş koltuğa oturtulur, yemek başlar. İlk yemek servis edilir. İkinci yemek servis edilir. Üçüncü yemek servis edilirken başkan kusmaya başlar. Başbakan çok mutsuzdur. Biz ülkemize damma ülkesi, hükümetimize damma hükümeti diyoruz. Ne biçim bir başkanımız var? Ne yapılabilirdi? Ertesi gün aklı başına geldiğinde başkan başbakanı telefonla arar ve "İsterseniz istifa ederim ama alkolü bırakamam. Bu imkansız. Bizim kraliyet geleneğine göre tahtın varisi, yani kralın ilk oğlu doğduğunda ona ilk olarak altın ya da gümüş bir kaşıkla en iyi kalite alkol verilir. Bu benim aldığım ilk gıdaydı efendim. O günden beri içki içiyorum. Kanımın yarısı alkol oldu. İçkiyi bırakamam." Ama bu adam çok şanslıydı. Geçmişteki iyi parmileri sayesinde bir gün öğretmenim Sayacı Ubake'nin merkezinin önünden geçer. Sırf meraktan içeri girer. Bir kursun son gününe denk gelmiştir. Herkesin yüzündeki pırıltıyı görür. Çünkü artık operasyon sona ermiş ve yaralara merhem sürülmüştür. Herkes gülümsüyordur. Gülümsüyordur. Burada ne oluyor? Meditasyon öğretiliyor. Ne çeşit bir meditasyon? Anapana öğretiliyor. Vipassana öğretiliyor. Bir Budist olarak doğduğu için kutsal metinlerde bu Anapana ve Vipassana hakkında birçok şey okumuştu. Ama kimsenin bunu öğrettiğini ve böyle sonuçlar elde edildiğini bilmiyordu. Herkes çok huzurlu, çok uyumlu hissettiğini söylüyordu. Hayatımda hiç huzurum olmadı. Uyum nedir bilmem. Çok tedirgin, altüst olmuş biriyim. Efendim, gelebilir miyim? Ben de bir kursa katılabilir miyim? Evet, evet. Bir prens ya da yoksul, herhangi biri, herkes gelip meditasyon yapabilir. Ne yapmam gerek? 5 kurala uymak zorundasın. 5 kurala mı? Hayır, hayır, 4 kurala. 5.'si söz konusu bile olamaz. Yapamam. O zaman git, seni kabul edemeyiz. Ama bu huzuru istiyordu. Tartışmaya, pazarlık etmeye başladı. Her gün sadece küçük bir yudum efendim, küçük bir yudum. Hayır, olmaz. 2 günde bir o zaman, olmaz. 5 günde bir, olmaz. Git, güçlü bir temelin olmadan sana öğretemeyiz. Bu 5 şila meditasyonun temelidir. O zaman kabul eder. Pekala, kendimi bir şekilde kontrol edeceğim. Geleceğim efendim. Ama bir şartla. Eve döndüğümde beni içmekten alıkoymayacaksınız. Seni nasıl durdurabilirim ki? Eve döndüğünde kendi kendinin efendisi olacaksın. İstediğin kadar içebilirsin. Ama burada değil. Evde de içmemeni tavsiye ederim gerçi. Ama eğer orada içersen seni nasıl durdurabilirim? Ama burada 10 gün içmek yok. Tamam efendim. Huzur istiyorum. Uyum istiyorum. Ve çalıştı. Sizin yaptığınız şeyin aynısını yaptı. 10 gün sonra başkanlık konutuna kendi evine gitti. Ondan 100 metre uzaklıkta bile içilse kokusunu alıyordu. Kötü kokuyor. Kim içiyor burada? Bırakın kendisinin içmesini, başkalarının içmesine bile dayanamıyordu. Bu 10 gün içinde kimse ona "Eve gidip de içersen cehenneme gidersin" dememişti. Hayır, asla. Damma'da tehdit yoktur. Peki ne oldu? Niye içiyordu? Alkolün verdiği duyuma bağımlıydı. Bu duyumları nasıl gözlemleyeceğini öğrendiğinde bütün o bağımlılık sankaraları yok olup gitti. Alkol bağımlılığı sona erdi. Şimdi nasıl içebilir ki? Böyle bir şey sadece bir kişiye, Burma Birliği'nin başkanına olsaydı, o zaman evet, işin içinde belki de bir mucize var denebilirdi. Ama bu kursa gelen binlerce insana oluyor. Alkol bağımlısı, uyuşturucu bağımlısı, herhangi bir şey bağımlısı. Bundan ziyade şiddetle arzulamaya bağımlılık, şiddetle itmeye bağımlılık, korkuya bağımlılık, depresyona bağımlılık. Bütün bu zihinsel hastalıklar kolaylıkla geçip gider. Damma harikulade. Damma çok bilimsel. Damma tamamıyla tarikat dışı. Damma çok evrensel. Damma çok sonuç odaklı. Bu hayatta hemen sonuç verir. İyi ki bu kursa katılıyorsunuz. Kalan 4 günü en iyi şekilde değerlendirin. Bunlar hayatınızın harikulade günleri. En azından teknikte yetkinleşin. Uygulamak hayat boyu süren bir iş. Bütün yaşamınız boyunca üzerinde çalışmalısınız. Ama şimdi teknikte yetkinleşmek için zamanı en iyi şekilde değerlendirin. Bu fırsatı değerlendirin. Bu imkanı değerlendirin. Bu harikulade damlayı, bu harikulade tekniği değerlendirin. Tüm şiddetli arzu, şiddetli itme, yanılsama ve kuruntuların esaretinden kurtulmak için. Gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tatmak için. Hepiniz gerçek huzuru, gerçek uyumu, gerçek mutluluğu tatsın.
Devet seve mangelen devet seve mangelen Sir.